Ayrım 9. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 82. Hiç beklenmedik bir gün, yaz öylesine uzun sürüp gitmişti ki iğne oyası fasılları yeniden başlamıştı. Sıcağın ölümcül bir coşkunlukla çöktüğü bir öğlen saatinde sokak kapısını ardına dek çarptı biri ve ev temellerine kadar zangır zangır sarsıldı. Terasta arkadaşlarıyla nakış işleyen Amaranta, yatak odasında parmağını emen Rebecca, mutfakta Ursula, işliğinde Aureliano, hatta kestane ağacının altında Jose Arcadio Buendia, deprem olup yer yerinden oynuyor, ev başlarına çöküyor sandılar. İri yarı bir adam gelmişti. Geniş omuzları kapılardan sığmıyordu. Yaban sığırlarını andıran kalın boynunda, İşlerin rast gitmesi için takılan bir Meryem Ana madalyonu asılıydı. Kolları ve göğsü ne olduğu anlaşılmaz dövmelerle kaplıydı. Sağ bileğinde ucundan Ninos en Cruz muskası sarkan, okunmuş bir bakır bileklik vardı. Teni açık havada dolaşmaktan yanmıştı. Saçları kısacık ve katır yelesi gibi düzgündü. Sağlam ve iri bir çenesi vardı. Hüzünlü hüzünlü gülümsüyordu. Belindeki kayış at kolanlarının iki katı kalınlığındaydı. Dizlikleri olan, pençeleri demirli çizmeler giymiş mahmuzlar takmıştı. Bastığı yeri titretiyor, yürürken yer yerinden oynuyormuş gibi oluyordu. Elindeki eski püskü heybeleri sallayarak salonu ve oturma odasını boydan boya geçti. Amaranta ile arkadaşlarının iğneleri ellerinde donup kaldıkları begonyalı terasa yıldırım düşmüş gibi daldı. Yorgun bir sesle kızlara merhaba deyip heybeleri masanın üzerine bıraktıktan sonra evin arkasına doğru yürüdü. Onun yatak odasının önünden geçtiğini görüp şaşıran Rebecca'ya da merhaba dedi. Gümüş işliğinde diken üstünde oturan Aureliano da bir merhaba salladı. Kimsenin yanında oyalanmıyordu. Doğruca mutfağa gitti ve dünyanın öte ucunda başlamış olan yolculuğunun sonunda ilk kez mola verdi. Merhaba dedi. Ursula bir an ağzı açık kala kaldı, adamın gözlerinin içine baktı, bir çığlık attı, sonra sevinçten ağlayarak adamın boynuna sarıldı. Jose Arcadio idi bu. Gittiği gibi meteliksiz dönmüştü. Kiraladığı atın parasını bile Ursula vermek zorunda kaldı. Denizci argosuyla karışık İspanyolca konuşuyordu. Ona nerede olduğunu sordukları zaman "ta orada" diye karşılık verdi. Kendisine verilen odaya hamağını kurdu ve 3 gün 3 gece uyudu. Uyandığı zaman 16 tane çiğ yumurtayı peş peşe yuttuktan sonra soluğu Catarino'nun dükkanında aldı. Devasa yapısını gören kadınların içine merak kurdu, düşüverdi. Jose Arcadio müzik çalınsın diye buyurdu. Herkese kamış likörü ısmarladı. Bir yandan da 5 kişiyle birden güreşe tutuşacağını söylüyordu. Oradakiler onun sırtını yere getirmek şöyle dursun, kolunu bile bükemeyeceklerini anladıkları için olmaz öyle şey diye kestirip attılar. Ninos en Cruz muskası takmış bir kere. Muskayla sihirle güç kazanılacağına inanmayan Catarino, tezgahı yerinden oynatamayacağına 12 peso bahse girdi. Jose Arcadio tezgahı yerinden kaldırdı, başının üzerinde tutarak götürdü, sokağın ortasına bıraktı. Tezgahı eski yerine koymak için 11 kişi kanter içinde kaldı. Eğlenti iyice kıvamını bulduğu sırada Jose Arcadio, çeşitli dillerde kırmızı mavi dövmelerle kaplı görülmemiş alametini çıkarıp gösterdi. Yakasına yapışan kadınlara da kim daha çok para verirse onunla kalacağını söyledi. İçlerinde en paralı olanı 20 peso verdi. Bunun üzerine Jose Arcadio kadınların 10'ar peso verip kendisi için kura çekmeleri önerisini ortaya attı. Görülmemiş bir ücretti bu. Çünkü benim diyen kadın gecede olsa olsa 8 peso kazanırdı. Yine de öneriyi kabul ettiler. 14 kağıt parçasına adlarını yazıp bir şapkanın içine attılar. Her kadın bir kura çekiyordu. Geride yalnızca iki kağıt kaldığında bunların kimin olduğu belirlenmişti artık. Jose Arcadio, ikiniz de birer beşlik daha bastırın, ikinizle birden kalayım dedi. Ekmeğini bu yoldan kazanıyordu. Yurtsuz denizcilerin arasına karışmış, dünyayı tam 65 kez dolaşmıştı. O gece Catarino'nun dükkanında yattığı kadınlar, gecenin bir saatinde onu çırılçıplak soyup dans salonuna indirdiler ve boynundan ayaklarının ucuna dek, arkalı önlü her yerinin iğne batacak yer kalmamacasına dövmelerle kaplı olduğunu gösterdiler. Jose Arcadio aile arasına karışamıyordu. Bütün gün horul horul uyuyor, geceleri de Kırmızı Fenerler mahallesine gidip gücü üzerine bahse giriyordu. Ursula'nın rica minnet onu sofraya oturtabildiği günlerde çevresine neşe saçarak uzak diyarlardaki serüvenlerini anlatıyordu. Bir keresinde gemileri kazaya uğramış, Japon denizinde iki hafta sal üzerinde kalmışlar, güneş çarpmasından ölen ve güneşte pişen etleri biraz kekremsi, biraz tatlımsı olan arkadaşlarını yiyerek sağ kalmışlardı. Bengal körfezinde sıcak bir öğle vakti, tekneleri bir deniz ejderine çarpıp öldürmüş, ejderin karnını yardıkları zaman bir Haçlı askerinin miğferini, madeni tokalarını ve silahlarını bulmuşlardı. Karayipler denizinde yelkenlerini ölümün parçaladığı, direklerini kurtların kemirdiği ve hala Guadalupe yolunu bulmaya çalışan Victor Hugo'nun hayalet gemisini görmüştü. Jose Arcadio bunları anlatırken Ursula gurbetteki oğlundan hiçbir zaman gelmemiş mektupları okuyor gibi ağlar. Burada başımızın üzerinde yerim vardı oğlum. Sana ayırdığım yemekleri hep domuzlara verdim diye dövünürdü. Yine de bir oturuşta yarım domuzu gövdeye indirip dişinin kovuğuna gitmemiş gibi dolaşan bu insan azmanıyla çingenelerin kaçırdığı delikanlının aynı insan olduğuna yürekten inanamıyordu. Ailenin öteki bireyleri de aşağı yukarı aynı duyguları paylaşıyorlardı. Amaranta, onun sofrada hayvan böğürür gibi geğirmesinden iğrendiğini saklamıyordu. Aralarındaki bağın aslını esasını hiç bilmeyen Arcadio, onun kendi sevgisini kazanmak için sorduğu soruları baştan savma yanıtlarla geçiştiriyordu. Aureliano aynı odada yattıkları günleri yeniden yaşamaya, çocukluk anılarını canlandırmaya çalışıyordu. Oysa denizde geçen günlerin kafasını bir yığın anıyla doldurduğu Jose Arcadio çocukluğunu çoktan unutmuştu. Onu ilk gördüğü anın etkisinden kurtulamayan yalnız Rebecca oldu. Rebecca, onu yatak odasının önünden geçerken gördüğü gün, soluğu patlayan bir volkan gibi evin her köşesinde duyulan bu erkeklik simgesinin yanında Pietro Crespi'nin çıtkırıldım bir züppe gibi kaldığını düşünmüştü. Her bahaneyle Jose Arcadio'ya yaklaşmaya çalışıyordu. Bir keresinde Jose Arcadio, arsız bir bakışla onu tepeden tırnağa süzüp, "Koskoca bir kadın olmuşsun," demişti. Rebecca kendini tutamaz oldu. Eski günlerin hırsıyla yeniden toprak yemeye, duvarlardaki sıvaları koparıp yutmaya başladı. Parmağını öyle çekiştire çekiştire emiyordu ki sonunda parmak nasır bağladı. İçinde sülük yavrularının yüzdüğü yemyeşil bir safra çıkarıyordu. Geceler boyu ateşler içinde yanarken kendinden geçmemeye çalışarak Jose Arcadio'nun sabaha karşı evi titreterek dönüşünü bekliyordu. Bir ikindi vakti herkes öğle uykusuna yattığı sırada daha fazla dayanamayıp Jose Arcadio'nun odasına gitti. Onu tavandaki kirişlere gemi palamarıyla bağladığı hamağına iç donuyla uzanmış yatarken buldu. Jose Arcadio'nun göz dolduran çıplaklığından etkilenen Rebecca birden kaçmak istedi. "Özür dilerim, burada olduğunu bilmiyordum," dedi. "Kimse uyanmasın," diye sesini alçaltarak. Jose Arcadio, "Gel buraya," dedi. Rebecca gitti, hamağın yanında durdu. Jose Arcadio, küçüğüm benim, küçüğüm diye mırıldanarak parmaklarının ucuyla ayak bileklerini, sonra bacaklarını, sonra baldırlarını okşarken Rebecca'nın başından aşağı buz gibi terler boşanıyor, bağırsaklarında düğüm düğüm bir sızı dolaşıyordu. Akıl almaz bir güç, kendisini belinden kavradığı gibi üç pençede üstündekileri paramparça ettiği ve onu bir yavru kuş gibi üzerine oturttuğu zaman Rebecca ölmemek için doğaüstü güç harcadı. O dayanılmaz acının akıl sır ermez hazzı içinde kendinden geçip fışkıran kanı sünger gibi emen hamağın buğusuna gömülmeden önce dünyaya geldiği için Tanrı'ya şükretti. 3 gün sonra ikindi ayininde evlendiler. Jose Arcadio bir gün önce Pietro Crespi'nin dükkanına gitti. Crespi saz öğretiyordu öğrencilerine. Jose Arcadio onu bir kenara çekip fısıldamak gereğini duymaksızın ulu orta "Ben Rebecca ile evleniyorum" diyiverdi. Pietro Crespi'nin benzi kül gibi oldu. Sazı öğrencilerden birinin eline tutuşturdu ve dersi kesti. Müzik aletleri ve mekanik oyuncaklarla dolu odada yalnız kaldıkları zaman Pietro Crespi "Senin kardeşin o" dedi. Jose Arcadio "Ne çıkar?" diye karşılık verdi. Pietro Crespi lavanta kokan mendiliyle alnını kuruladı. "Doğaya aykırı olur bu" diye anlatmaya çalıştı. "Yasalara da aykırı." Jose Arcadio tartışmanın uzamasına aldırmasa da Pietro Crespi'nin kül benzine baktıkça tepesi atıyordu. "Doğanın da içine okurum" dedi. "Yanılıp da Rebecca'ya bir şey sormayasın demeye geldim sana." Ama Pietro Crespi'nin gözlerinin dolduğunu görünce terslenmeyi bıraktı. Değişik bir sesle, "Aileyi gerçekten seviyorsan gül gibi amaranta var sana göre" dedi. Peder Nicanor pazar ayininde Jose Arcadio ile Rebecca'nın kardeş olmadıklarını açıkladı. Ursula akıl almaz bir saygısızlık olarak nitelediği bu olayı hiç bağışlamadı ve yeni evlilerin bir daha eve ayak basmalarını yasakladı. Onlara ölmüş gözüyle bakıyordu. Onlar da mezarlığın karşısında bir ev tuttular ve tek eşyaları olan Jose Arcadio'nun hamağını kurup yerleştiler. Zifaf gecesi terliğine giren bir akrep soktu Rebecca'nın ayağını. Kızın dili uyuştu. Yine de bu olay ortalığı velveleye veren bir balayı geçirmelerini engellemedi. Komşular gecede 8 posta, öğlen uykusunda da 3 sefer mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklardan şaşkına dönmüşler, bu azgınlığın ölülerin huzurunu kaçırmaması için duaya başlamışlardı. Onları düşünüp ilgilenen yalnızca Aureliano oldu. Birkaç parça eşya getirdi. Jose Arcadio aklını başına toplayıp bahçenin bitişiğindeki sahipsiz toprağı işlemeye başlayıncaya dek onlara para verdi. Öte yanda yaşamın cilvesi kendisine hiç beklemediği bir sevinç getirdiği halde Amaranta'nın Rebecca'ya duyduğu kin hiç sönmedi. Yapılan rezilliği nasıl unutturacağını bilemeyen Ursula'nın isteğiyle Pietro Crespi salı günleri yemeğe gelmeye devam ediyordu. Büyük yıkıntısını ağırbaşlı bir vekarla kaldıran Crespi, aileye saygısının belirtisi olarak şapkasına hala siyah yaz şeridi takıyor ve değişik armağanlarla Ursula'ya olan sevgisini kanıtlıyordu. Portekiz'den gelme sandalyeleri, Türklerin yaptığı gül reçellerini taşıyordu. Bir keresinde de çok güzel bir Manila şalı getirmişti. Amaranta sevecenlikle ona hizmet ediyor, gömleğinin tarazlanmış kol ağızlarını onarıyordu. Doğum günü armağanı olarak köşesinde adının baş harfleri bulunan bir düzine mendil işledi. Salı günleri yemekten sonra Amaranta terasta oturup nakış işlerken ona arkadaşlık eden Pietro Crespi, her zaman çocuk olarak gördüğü bu kadına artık Tanrı'nın bir bağışı gözüyle bakıyordu. Amaranta deli doluydu ama aklının ermediği yoktu. Suyuna gidildi mi de yumuşak başlı, sevecen bakışlı olurdu. Herkes eninde sonunda evleneceklerine inanıyordu. Nitekim bir salı günü Pietro Crespi Amaranta'ya evlenmelerini önerdi. Amaranta elindeki işi bırakmadı. Kulaklarına basan ateşin geçmesini bekledikten sonra sesine olgun bir anlatım vererek ''Tabii Crespi'' dedi. ''Ama birbirimizi daha iyi tanıdığımız zamana bırakalım bu işi. Hiçbir şeyi aceleye getirmek iyi değildir.'' Ursula şaşkına dönmüştü. Pietro Crespi'ye saygı duymasına duyuyordu. Yine de Rebecca ile dillere destan nişanlılığından sonra Amaranta ile evlenmeye karar vermesinin ahlak yönünden tutarlı olup olmadığını kestiremiyordu. Ama kimsenin oralı olmadığını görünce kendisi de üzerinde durmaktan vazgeçti. Evin erkeği durumundaki Aureliano anlaşılmaz sözleriyle anasının aklını daha da karıştırdı. Şimdi evlilikleri dert edinmenin sırası değil diyordu. Ursula'nın ne demeye geldiğini ancak bir ay sonra kavrayabildiği bu sözler, Aureliano'nun o anda içtenlikle edebildiği tek sözdü. Dedikleri yalnızca evlilik konusunu değil, savaşa ilişkin olmayan her şeyi kapsıyordu. Kendisi bile idam mangasının karşısına dikildiği anda, kendini o noktaya getiren önemsiz ama dönüşü olmayan olaylar dizisini yeterince anlayamıyordu. Remedios'un ölümü, Aureliano'da korktuğu gibi bir yıkıntıya yol açmamıştı. Giderek kadınsız yaşadığı dönemdeki içe dönük kırgınlığa dönüşen suskun bir öfke duyuyordu. Yeniden kendini çalışmaya vermiş ama kayınpederiyle domino oynama alışkanlığını bırakmamıştı. Yasa bürünmüş evde akşamdan akşama sürdürülen sohbetler, İki erkeği birbirine daha çok yaklaştırdı, dostluklarını pekiştirdi. Kayınpederi, yeniden evlen Aurelito diyordu. Bak 6 tane kızım daha var, beğen beğendiğini al. Seçimlerin yapıldığı gece sık sık yaptığı gezilerden birinden yeni dönmüş olan Don Apollinar Moscote, ülkedeki siyasal durum konusunda pek karamsardı. Liberaller savaşmaya kararlıydılar. O tarihte Aureliano'nun muhafazakarlarla liberaller arasındaki ayrım konusunda yeterli bilgisi olmadığından, kayınpederi ona neyin ne olduğunu kısaca anlattı. Moscote'nin dediğine göre, liberaller farmasondu, kötü kişilerdi, papazları sallandırıp asacaklar, dinsel kurallara boş verip, yok medeni nikahmış, yok boşanmaymış diye yeni icatlar çıkaracaklar, evlilik dışı çocuklara da öteki çocuklara tanınan hakları verecekler, ülkeyi federal sistemle bölüp parçalayarak devletin gücünü yıkacaklardı. Oysa güçlerini doğrudan doğruya Tanrı'dan alan muhafazakarlar, kurulu düzenin savunulmasını, asayişin sağlanmasını ve aile kurumunun kutsallığının, ahlakının korunmasını istiyorlardı. Onlar İsa Efendimiz'in dininin bekçileri, ilkesinin savunucularıydılar ve ülkenin özerk idari bölümlere ayrılmasına göz yummayacaklar, vatanın bütünlüğünü sağlayacaklardı. Aureliano, insancıl duygularının etkisinde, evlilik dışı çocuklar konusundaki tutumları yüzünden liberallere hak verdi. Ama elle tutulmayan şeyler üzerindeki tartışmaların, nasıl olup da tarafları savaşın eşiğine getirebildiğine hiç aklı ermedi. Hiç kimsenin siyasal tutkusu olmadığı bir köye, seçim zamanında, başlarında bir çavuşla, silahlı 6 asker getirmeyi de kayınpederinin işgüzarlığına verdi. Askerler köye gelince boş durmadılar. Ev ev dolaşıp ne kadar silah buldularsa topladılar. Kamış bıçaklarıyla ekmek bıçaklarını bile aldılar. Sonra da 21 yaşını doldurmuş erkeklere, üzerinde muhafazakar adayların adı yazılı mavi oy pusulalarıyla liberallerin kırmızı oy pusulalarını dağıttılar. Seçimlerin yapılmasından bir önceki akşam Don Apollinar Moscote, alkollü içki satışını ve aynı aileden olmayan 3 kişiden çok sayıdaki kimselerin bir araya toplanmasını yasaklayan bildiriyi okudu. Seçimler olaysız geçti. Pazar sabahı 8'de alana seçim sandığı yerleştirildi. 6 asker sandık başında nöbet tutuyordu. Seçim büyük bir özgürlük ve olgunluk havası içinde yapıldı. Aureliano, kimsenin bir defadan fazla oy kullanmaması için sandık başından ayrılmayan kayınpederinin yanında olduğundan, bu özgür ve olgun seçimleri kendi gözleriyle gördü. Akşamüstü saat 4'te alanda çalınan davulla oylamanın sona erdiği bildirildi. Don Apollinar Moscote sandığı mühürledi, etiketledi, etiketin üzerine de imzasını bastı. O gece Aureliano ile domino oynarken Moscote çavuşa sandığın mührünü kırıp oyları saymasını söyledi. Sandıktan mavi oylarla hemen eş sayıda kırmızı pusula çıktı. Ama çavuş sandıkta yalnızca 10 tane kırmızı oy pusulası bırakıp aradaki farkı mavilerle tamamladı. Sonra sandığı yeniden mühürlediler ve ertesi sabahtan tezi yok başkente gönderdiler. Aureliano, liberaller savaş açacak dedi. Don Apollinar olanca dikkatini domino pullarına vermişti. Oyları değiştirdik diye bunu söylüyorsan hiç meraklanma, savaş açmazlar dedi. Kimsenin bir diyeceği olmasın diye birkaç tane kırmızı pusula bıraktık. Aureliano muhalefette olmanın zararlarını yavaş yavaş kavruyordu. Ben liberal olsaydım bu oylar yüzünden savaşa giderdim dedi. Kayınpederi gözlüğünün üzerinden onu süzdü. Daha neler Aurelito dedi. Liberal olsaydın damadım olduğun halde oy pusulalarının değiştirildiğini bilemezdin ki. Köyü ayaklandıran seçim sonuçları değil, askerlerin evlerden topladıkları silahları geri verme işleri oldu. Kadınlardan bir kısmı toplanıp Aureliano'ya gittiler, kayınpederinden ekmek bıçaklarını istemesini rica ettiler. Don Apollinar Moscote, damadına devlet sırrı açıklarcasına, askerlerin bıçakları liberallerin savaş hazırlığına kanıt olarak başkente götürdüklerini söyledi. Bu içten pazarlıklı dönek tutum Aureliano'yu dehşete düşürdü. Kayınpederine hiçbir şey söylemedi. Bir akşam Gerinaldo Marquez ve Magnifico Vispal arkadaşlarıyla oturmuş bıçaklar konusunu konuşurlarken Aureliano'ya dönüp liberal mi muhafazakar mı olduğunu sorduklarında hiç duraksamadı. İlle de bir tarafı tutmak gerekirse liberal olurum dedi. Muhafazakarlar hileci, düzenbaz. Ertesi gün arkadaşlarının diretmesi üzerine sözüm ona karaciğerindeki sancıyı iyileştirmesi için Doktor Alirio Nogueira'ya gitti. Hastayım diye yalan söylemesinin neden gerektiğini de anlayamamıştı. Doktor Alirio Nogueira, Macondo'ya birkaç yıl önce elinde tatsız haplarla dolu bir ilaç kutusu ve kimsenin aklına yatmayan bir özdeyişle gelmişti. Çivi çiviyi söker diyordu. Aslında şarlatanın biriydi. Saygınlığı olmayan bir doktorun saf görüntüsü ardında bir terörist gizliydi. Ayağından eksik etmediği kısa konçlu çizmeleri, 5 yıllık pranganın bacaklarında bıraktığı izleri örtüyordu. Federalistlerin ilk eylemleri sırasında tutuklanmış, dünyada en karşıt olduğu kılığa bürünmek zorunda kalmış, papaz cübbesi giyerek Curaçao'ya kaçmayı becermişti. Uzun yıllar sürgünde yaşadıktan sonra Karayiplerin 4 bucağına yayılan kendisi gibi sürgünlerden Curaçao'ya gelen haberler üzerine daha fazla yerinde duramamış, bir kaçakçı teknesine atladığı gibi soluğu Rio Hacha'da almıştı. Elinde toz şekerden yapılma haplardan ve sahte Leipzig Üniversitesi diplomasından başka bir şey yoktu. Gördükleri karşısında uğradığı hayal kırıklığından ağladı. Kaçakçıların patlamaya hazır bir kaynar kazan diye anlata anlata bitiremedikleri federalist güç, ne idüğü belirsiz bir seçim furyasında dağılıp gitmişti. Uğranılan yenilgiden yıkılan ve kalan ömrünü huzur içinde geçirecek bir yer arayan sahte doktor Macondo'ya sığındı. Alanın bir köşesinde kiraladığı hap şişeleriyle dolu odada, her çareye başvurduktan sonra şeker haplarıyla avunan umutsuz hastaların sırtından birkaç yıl geçindi. Don Apollinar Moscote'nin Sözüm ona yöneticilik yaptığı yıllar boyunca doktordan da kışkırtıcılık yönünde ses soluk çıkmadı. Eski günleri yad ederek ve astımla boğuşarak zamanını tüketiyordu. Seçimlerin yaklaşmasıyla ipin ucu kaçtı ve doktor kendini yeniden kışkırtıcılık görevi içinde buldu. Politikadan hiç habersiz olan köy delikanlılarıyla ilişki kuruyor, sürekli bir kışkırtma kampanyasını yürütüyordu. Sandıktan çıkan ve Don Apollinaire Moscote'nin gençlik hevesi diye yorumladığı kırmızı oylar, doktorun planının bir bölümüydü. Gençlere seçimlerin yutturmacadan başka bir şey olmadığını kanıtlamak için oy kullandırmıştı. Etkili olan tek şey şiddet eylemleridir diyordu. Aureliano'nun arkadaşlarından çoğu muhafazakar yönetimi yıkmak niyetindeydiler. Ne var ki planlarını ona açmayı kimse göze alamıyordu. Yalnızca sulh yargıcının damadı olduğu için değil, içine kapanık biri oluşu yüzünden ona açılamıyorlardı. Üstelik kayınpederi öyle istedi diye mavi oy kullandığı da biliniyordu. Sözün kısası, Aureliano'nun siyasal tutumunu açığa vurması salt bir rastlantı sonucu oldu. Sapasağlam olduğu halde doktora gitmesi de sırf meraktandı. Aureliano kâfuru kokan, örümcek ağlarıyla sarılı odaya girince, kendisini soluk aldıkça ciğerleri hırıldayan, tozlu kertenkeleye benzer birinin karşısında buldu. Doktor ona bir şey sormadan aldı pencerenin önüne götürdü ve alt göz kapağının içine baktı. Aureliano, "Derdim orada değil," dedi. Öyle söylemesini öğütlemişlerdi. Parmaklarının ucunu karaciğerine bastırarak, "Beni uykularımda neden sancı tam şurada," diye ekledi. Bunun üzerine Doktor Noguera, güneşten rahatsız olmuş gibi yaparak perdeyi kapattı ve Aureliano'nun anlayabileceği basit bir dille muhafazakarları öldürmenin yurtseverlik olduğunu anlattı. Aureliano birkaç gün boyunca gömleğinin cebinde ilaç şişesi taşıdı durdu. İki saatte bir şişeyi çıkarıyor, avucuna üç hap alıyor, bunları ağzına atarak yavaş yavaş emiyordu. Don Apollinaire Moscote onun koca karı ilaçlarına inanmasıyla alay ediyordu. Ama suikast planına katılmış olanlar bizden biri daha diye belliyorlardı onu. Girişilecek hareketin ne olduğunu hiçbiri kesinlikle bilmese de köyün kurucularından hemen hepsinin oğlu örgüte katılmıştı. Ne var ki doktor yapılacak işin ne olduğunu çıtlattığı gün Aureliano planı anladı. Muhafazakar rejimin yıkılması gerektiğine inanmakla birlikte tasarlananlardan ürktü. Doktor Noguera aklını suikastlara takmıştı. Tek tek kişilerin öldürülmesi planlanacak, bir düğmeye basışta harekete geçirilecek bu eylemler sonunda rejimi yürütenler aileleriyle, özellikle çocuklarıyla birlikte yok edilecek, böylelikle de bütün ülkede muhafazakarlığın kökü kurutulmuş olacaktı. Don Apollinaire Moscote, karısı ve altı kızının da bu listede olduğunu söylemeye gerek yok tabii. Aureliano serin kanlılığını yitirmeden, "Sen liberal filan değilsin," dedi doktora. "Sen kasaptan başka bir şey olamazsın." Doktor da aynı serin kanlılıkla karşılık verdi. "O halde şişeyi geri ver. Artık sana gerekli değil." Aureliano ancak 6 ay sonra öğrendi ki, doktor onun geleceği olmayan, duygusal, içe kapanık, tek başına çalışan bir insan oluşuna bakmış da eylem adamı olamayacağı kanısına varmış. Arkadaşları Aureliano'nun çevresinden ayrılmıyorlar, planlarını açığa vurur korkusuyla onu yalnız bırakmıyorlardı. Aureliano onları yatıştırdı. Ağzından tek söz kaçırmayacaktı. Ama Moscote ve ailesini öldürmeye geldikleri gece kendisini kapıda nöbet bekler bulacaklardı. Bu konudaki kararlılığını öylesine belirledi ki suikast planı belirsiz bir tarihe ertelendi. İşte tam o günlerde Ursula, Pietro Crespi ile Amaranta'nın evlenmesine ne diyeceğini sormuş, Aureliano da evlilikleri dert edinmenin sırası olmadığını söylemişti. Bir haftadır gömleğinin altında eski model bir tabanca taşıyor, gözünü arkadaşlarının üzerinden ayırmıyordu. Akşamüstleri evlerine çekidüzen vermeye başlamış olan Jose Arcadio ile Rebecca'ya gidiyor, saat 7'den sonra da kayınpederiyle domino oynuyordu. Öğle yemeklerinde artık koca delikanlı olan Arcadio ile gevezelik ediyor ve onun savaşın patlak vermesi konusunda pek heyecanlı olduğunu görüyordu. Arcadio'nun öğretmenlik yaptığı okulda kendisinden büyük öğrencileri vardı. Konuşmasını daha yeni öğrenenlerle saçı sakalına karışmışlar bir aradaydılar. Liberallik ateşi okulu da sarmıştı. Peder Nikanor'un vurulacağından, kilisenin okul yapılacağından, serbest aşka hak tanınacağından dem vuruluyordu. Aureliano, Arcadio'nun taşkınlıklarını yatıştırmaya çalıştı. Ona sağduyu ve ölçülü davranmayı öğütledi. Oysa Arcadio, onun mantıklı görüşlerine, gerçekçiliğine kulağını tıkayıp, herkesin içinde onu karaktersizlikle suçladı. Aureliano bekledi. Sonunda Aralık başlarında bir gün Ursula, eli ayağı titreyerek işliğe daldı. Savaş patlamış. Aslında savaş patlayalı 3 ay olmuştu. Bütün ülkede sıkı yönetim ilan edilmişti. Olayları anında haber alan yalnızca Don Apollinar Moscote'ydi. Ama köyü işgal eden ordu birliği yola çıktığı halde bunu bile karısına söylememişti. Askerler yedeklerinde katırların çektiği 2 hafif topla birlikte şafak sökmeden köye girdiler ve okulda karargah kurdular. Akşam 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı kondu. Bir öncekinden çok daha titiz bir araştırma yapıldı. Bütün evler didik didik arandı ve tarım aletlerine bile el konuldu. Doktor Nogueira'yı sürükleye sürükleye alana getirdiler, bir ağaca bağladılar ve sorup soruşturmadan kurşuna dizdiler. Peder Nikanor, uçma mucizesiyle askeri yetkilileri etkilemek istediyse de, askerlerden biri tüfeğin dipçiğini indirdiği gibi kafasını ikiye ayırdı. Liberallerin coşkusu sessiz bir dehşete dönüştü. Saz benizli suskun Aureliano, kayınpederiyle domino partilerini sürdürüyordu. Her ne kadar köyün sözde sivil ve askeri yöneticisi sıfatını taşıyorsa da, Don Apollinar Moscote saygınlığını bir kez daha yitirmişti. Verilecek kararları yüzbaşı veriyor, asayişin korunması için her sabah olağanüstü toplantılar düzenleniyordu. Bir gün emrindeki askerlerin 4'ü kuduz köpeğin ısırdığı bir kadını zorla ailesinin elinden aldılar ve dipçikleriyle vura vura öldürdüler. İşgalden 2 hafta sonra bir pazar günü Aureliano, Herinaldo Marquez'in evine gitti ve o her zamanki az konuşur tavrıyla bir fincan sade kahve istedi. İkisi mutfakta yalnız kaldıkları zaman Aureliano, sesinde o güne dek alışılmamış otoriter bir tonla konuştu. ''Çocukları hazırla'' dedi. ''Savaşa giriyoruz.'' Herinaldo Marquez kulaklarına inanamadı. ''Hangi silahlarla?'' diye sordu. Aureliano, ''Onların silahlarıyla'' diye karşılık verdi. Salı gece yarısı yapılan çılgınca bir harekat sonunda, Aureliano Buendia'nın komutasındaki 30 yaşına varmamış 21 kişi, mutfak bıçakları ve ucu sivriltilmiş aletlerle silahlanarak garnizonu bastılar, silahlara el koydular, yüzbaşıyı da kadını öldürmüş olan 4 askeri de bahçede kurşuna dizdiler. O gece daha idam mangasının kurşun sesleri dinmeden Arcadio, köyün askeri ve sivil yöneticisi ilan edildi. Ayaklanmaya katılanlardan evli olanlar, karılarıyla ancak vedalaşacak zaman bulabildiler. Onları bir başlarına bırakıp terörden kurtarılan halkın coşkun gösterileri arasında şafakla birlikte yola düzüldüler. Son gelen haberlere göre Manaure'ye doğru yola çıkmış bulunan devrimci General Victoria Medina'nın güçlerine katılmaya gidiyorlardı. Gitmeden önce Aureliano, Don Apollinar Moscote'yi gizlendiği dolaptan çıkardı. ''Korkma baba'' dedi. Yeni hükümet senin ve ailenin kişisel güvenliğini koruyacağına söz veriyor. Don Apollinar Moscote, ayağına uzun çizmeler çekmiş, omuzuna tüfek asmış bu isyancıyla, akşamları domino oynadığı kişinin aynı insan olup olmadığını kestiremedi. ''Bu yaptığınız çılgınlık, Aurelito!'' diye bağırdı. Aureliano, ''Çılgınlık değil, savaş!'' dedi. ''Bir daha da bana Aurelito deme. Ben artık Albay Aureliano Buendia'yım.'' 9. ayrımın sonu. Sayfa 93.